Sayfa 238. 19. Bölüm Zürih. Anna indiği otelde Zürih Kantonu Savcılığı Ofisinden bir irtibat görevlisi tarafından karşılandı. Bernard Kesting ufak tefek, tiknaz yapılı ve siyah saçlı genç bir adamdı. Gür sakalı ve ortada bitişen kaşları vardı. Gülmeyen yüzü ve aşırı profesyonel tavrıyla tipik bir İsviçreli bürokrattı. Ağdalı bir tanışma faslından sonra Kesting genç kadını otomobiline götürdü. BMW 728 otelin önündeki yarım daire biçimindeki yola park etmişti. Kesting, Anna'nın bilmesi için kapıyı açıp, "Rosignol tabii ki hepimizce iyi tanınan bir şahsiyettir," dedi. "Uzun, çok uzun yıllardır bankacılık sektörünün saygın bir üyesidir. Bürom onu herhangi bir şekilde sorgulamak için bir neden görmemiştir hiç." Anna arabaya bindikten sonra bile, genç adam hala kapıyı açık tutarak ayakta duruyordu. "Kovuşturmanızın iç yüzü korkarım bize açıklanmadı," dedi. "O beyefendi hiçbir zaman herhangi bir şekilde suçlanmamıştır." "Anlıyorum." Anna uzanıp kapıyı kendisi kapadı. Bu Kesting denen adam onu huzursuz ediyordu. Direksiyona geçen Kesting, otelin önündeki yoldan ayrılıp Kunsthaus yakınında apartmanların sıralandığı sakin Steinweissstrasse'de yol alırken bir yandan da konuşmayı sürdürüyordu. "Bay Rosignol çok ünlü bir bankerdir, daha doğrusu idi. Anna, yaptığımız kovuşturmanın amacını size açıklayamam. Ama hedefinin Rosignol olmadığını size söyleyebilirim," dedi. Kesting bir süre sustu, sonra biraz sıkılarak açıkladı. "Koruma amaçlı gözaltı istemişsiniz. Ama bildiğiniz gibi yerini tam olarak saptayamadık. Önemli bankacılar arasında bu adet midir? Yani durup dururken ortadan kaybolabilirler mi?" "Adet olmasına adet değildir ama Bay Rosignol ne de olsa iş hayatından çekilmişti. Kendine özgü tuhaflıklar olabilir. Peki resmi haberleşmeleri nasıl gerçekleştiriliyor?" "Bu iş bir offshore kuruluşunun buradaki temsilcileri olan bir trust tarafından hallediliyor. O kuruluş buradaki temsilciler için dahi şeffaflıktan uzak. Şeffaflık esasen İsviçre'nin belirgin değerlerinden biri değil." Kesting bu sözlerin kötü niyetle söylenmiş olmadıklarına emin olmak ister gibi yan gözle Anna'ya baktı. Anladığımıza göre adamcağız son bir yılın içinde bir ara göze çarpmamaya özen göstermeye başlamış, belki de izlendiğini düşünmüş. Ne de olsa 90'lı yaşlarının başlarındaydı. Zihinsel gerileme bazen paranoyak hayalleri yol açabilir. Belki de onunkisi kuruntu değildi. Kesting genç kadına anlamlı bir bakış fırlattıysa da bir şey demedi. "Ben Profesör John Barnes Goodwin'in dostu olduğunu söyleyince Profesör Doktor Carl Merchant Dettin'in ses tonu son derece yumuşadı. "Bir rahatsızlık söz konusu değil, özür dilemeniz gereksiz," dedi. "Kütüphanede bir bürom var. Niçin sabah saatlerinde orada buluşmuyoruz? Nasılsa orada olacağım." Goodwin belki söylemiştir. Cambridge Üniversitesi basım evinin yayımlamakta olduğu bir dizinin parçası olacak bir monografi hazırlamaktayım ve şimdiden 2 yıllık bir gecikmeyle çalışıyorum. Goodwin zamanlamamda Akdeniz'in etkisi olduğunu söylüyor. Merchant Dettin'in gülüşü telefon hattında çın çın çınlıyordu. "Ben Merchant Dettin'den ne istediğine pek emin değildi. Neşeli tavrına bakılırsa Merchant Dettin de benimkinin bir nezaket ziyareti olacağını zannetmiş olmalıydı." Genç adam sabahın ilk birkaç saatini İsviçre'deki şirketlerin rehberlerini araştırmakla geçirdi. Hatta bütün telefon kayıtlarının listesini bilgisayarla taradı ama Sigma AG adındaki bir şirkete ait hiçbir kayda rastlayamadı. Görebildiği kadarıyla böyle bir kayıt hiç olmamıştı. Carl Merchandetti telefonda konuşurlarken Ben'in tahmin ettiğinden çok daha ciddi görünüşlü biriydi. Yaklaşık 50 yaşlarında kadardı. İnce yapılıydı, kır saçları asker gibi kısacık kesilmişti ve tel çerçeveli oval gözlük takıyordu. Ama Ben kendini tanıtınca gözleri parladı ve dostça bir tavırla genç adamın elini sıktı. "Gon'un dostu benim de dostumdur," dedi. "Oysa ben yalnız Princeton'daki üniversite öğrencilerinin onu böyle çağırdığını zannediyordum." Merchant Dettti gülümseyerek olsun salladı. "Onu tanıdığım yıllarda bu takma adıyla kendini özdeşleştirdiğini söyleyebilirim. Bütün korkum günün birinde cennetin kapılarına dikilerek örneğin son yazınızdaki 43 sayılı dipnot hakkında ufak bir sorun var gibilerden bir şey diyecek olması." Aradan birkaç dakika geçtikten sonra Ben 2. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru Zürih'te kurulmuş Sigma AG adındaki bir şirketin izini bulma çabalarından sözü açtı. Daha fazlasını açıklamadı. Bilim adamı bunun uluslararası düzeyde bir bankacının araştıracağı konulardan olduğunu varsayacaktı. Ben esasen ağ sıklığının Y olduğunu biliyordu. Ben'in ne için geldiğini öğrenince Merchant Dettin nazik davranmakla beraber yardımcı olamadı. Belli ki Sigma adı onun için hiçbir şey ifade etmiyordu. Tarihçi 1945'te mi kurulduğunu söylüyorsunuz diye sordu. Evet öyle. Bordo şarapları için olağanüstü güzel bir yıldı. Bilmem bunu biliyor muydunuz? Adam omuzlarını silkti. Tabii ki yarım yüzyıldan daha öncesini konuşuyoruz. Savaş esnasında veya hemen sonra kurulan şirketlerin çoğu iflas ettiler. Ekonomimiz o sıralar şimdiki gibi iyi değildi. Ben o şirketin hala var olduğuna inanmak için nedenlerim var dedi. Merchandetti başını yana eğdi. Elinizdeki bilgiler neler? Elimde somut bir bilgi yok. Bildiklerim sadece insanların anlattıklarına dayanıyor. Gerçekleri bilmek durumunda olan insanların. Merchandetti pek inanmışa benzemiyordu. O kimselerin elinde daha fazla bilgi yok mu? Şirketin adının değiştirilmiş olması pekala mümkün. Bir yerlerde şirket adlarının değiştirilmesini belgeleyen kayıtlar yok mudur? Tarihçi bakışını kütüphanenin tavanında gezdirdi. Başvurabileceğiniz bir yer var. Adı Handelse Registrant des Kantons Zürich. Bu Zürih'te kurulmuş bütün şirketlerin kütüğüdür. Burada kurulan bütün şirketlerin kuruluş belgelerini bu makama teslim etmeleri gerekir. Tamam, şimdi size başka bir şey soracağım. Şuradaki liste. Genç adam bir kağıda kopya ettiği Sigma AG'nin yöneticilerinin adlarını masanın üstünde tarihçinin önüne sürdü. Bu adların içinde tanıdıklarınız var mı? Merchandetti okuma gözlüğünü taktı. Bu adların çoğunun ünlü sanayicilerin adları olduğunu siz de biliyorsunuz. Şu Prosperi yaşa dışı işler çevirirdi. Sanırım kısa zaman önce öldü. Unutuyorum, Brezilya'da ya da Paraguay'da. Bu adamların çoğu ölmüştür ya da çok ihtiyarlamışlardır. Ha evet, Gaston Rossignol şu bankacı. Zürih'te oturuyor olmalı. Hala hayatta mı o? Öldüğünü duymadım. Ama eğer hayattaysa 80'li ya da 90'lı yaşlarında olmalı. Bunu öğrenmenin bir yolu var mı? Telefon rehberine baktınız mı? Tarihçinin gözlerinde alaylı bir bakış vardı. Bir yığın Rossignol vardı ama hiçbirinin adının baş harfi uymuyordu. Merchandetti omuzlarını silkti. Rossignol çok önemli bir bankerdi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bankacılık sistemimizi eski sağlamlığına kavuşturdu. Burada birçok dostları vardı. Belki de Kapten Stubbe çekilmiştir. Biz konuşurken yaşlılık lekeleriyle kaplı omuzlarına Hindistan cevizi yağı sürüyordur. Ya da kendine göre nedenlerle gözden uzak yaşamaya çalışıyordur. İsviçre altını ile ilgili son çekişmeler ve 2. Dünya Savaşı birçok tahrikçi, hatta terörist yarattı. İsviçreli bir bankacı bile bir kasa dairesinde yaşayamaz. İnsan o yüzden önlemler almalı. Önlemler almak? Genç adam teşekkür ederim dedi. Çok yardımcı oldunuz. Handelsbank'tan aldığı siyah beyaz fotoğrafı çıkarıp profesöre uzattı. Bu adamlardan bazıları size tanıdık geliyor mu? Merchandetti bir bankacı mı ya da sadece bir tarih meraklısı mı olduğunuz ya da sadece eski fotoğraf ticareti mi yaptığınızı bilemem. Ama şu fotoğraflarda iş var. Koleksiyoncular 19. yüzyıl ferrotip ince demir levha üzerine çekilen fotoğraf ve bu şekilde fotoğraf çekme yöntemi. Servetler ödüyorlar. Ben şahsen renkli fotoğrafları 1000 kat tercih ediyorum. Ben bu bir tatil enstantanesi sayılmaz dedi yavaşça. Merchandetti gülümseyerek fotoğrafı eline aldı. Bu Cyrus Weston olmalı. Evet, alameti farikası olan şapkası da başında. Küt parmağıyla işaret etti. Bu da Avery Henderson'a benziyor. Öleli uzun yıllar oldu. Bu ilk modern holding, Trion'u kuran Emil Maynard. Şu Rossignol olabilir ama emin değilim. İnsan onu hep o danzak kellesiyle hayalinde canlandırıyor. Bu gür siyah saçlarla değil ama bu resimde çok daha genç bir adammış. Şurada da sessizlik içinde geçen bir dakikadan sonra Merchandetti fotoğrafı masanın üstüne attı. Yüzünden gülümseyiş silinmişti. Bene gözlüğünün yukarısına bakarak "Söylesenize, bu bir tür şaka mı?" diye sordu. Yüzünde şaşkınlık biçimlenmişti. "Ne demek istiyorsunuz?" Bu bir montaj olmadı. Bu tür fotoğrafçılık oyunu. Profesörün canının sıkıldığı belliydi. Niçin öyle söylüyorsunuz? Weston'la Henderson herhalde tanışıyorlardı. Weston'la Henderson tabii. Ama herhalde Norveçli gemi nakliyatı kralı Seven Norquist'le, İngiliz otomobil devi Cecil Benson'la, petrokimya devinin başındaki Drake Parker'la aynı yerde olamazlardı. Alman sanayici Wolfgang Schäuble'de Bu sonuncusunun aile şirketi bir zamanlar savaş silahları üretirdi, şimdi ise kahve makineleriyle ünlüler. Aynı türden bir düzine kişi daha var. Bu adamlardan bazıları birbirlerine rakiptirler ya da bambaşka işlerle meşguldürler. Bütün bu insanların bir yerde buluştuklarını varsaymak için 20. yüzyılın ticaret tarihini yeni baştan yazmak gerekir. Ben bu yüzyılın ortasında Davos gibi bir ekonomi konferansı olamaz mı diye fikir yürüttü. Bilderberg konferanslarının bir önceliği belki. Şirket devlerinin bir buluşması. Tarihçi bir başka kişiyi işaret etti. Bu ancak birinin eşek şakası olabilir. Zekice üzerinde oynanmış bir resim. İşaret ettiğiniz adam kim? Tabii ki Viyanalı bilim adamı Gerhard Lenz. Merchant etti, sert bir sesle konuşmuştu. Bu ad ona pek yabancı gelmiyordu ama ben onun hangi bağlamda duyduğuna emin olamıyordu. O da kim diye sordu. Kimdi deseniz daha doğru olur. Güney Amerika'da öldü. Parlak bir zekanın sahibi olan Doktor Gerhard Lenz, Viyana'nın en üstün tıp eğitiminin ürünü, Viyana uygarlığının bir örneği. Alaycı davrandığımın, bunun ise bir tarihçiye yakışır davranış olmadığının farkındayım. Gerçek şu ki, Lenz de tıpkı dostu Joseph Mengele gibi kamp tutsakları ve sakat çocuklar üzerindeki deneyleriyle ünlüydü. Savaş sona erdiğinde 40'lı yaşlarının sonundaydı. Oğlu hala Viyana'da yaşıyor. Tanrım, Gerhard Lenz 20. yüzyılın büyük canavarlarındandı. Benim başı dönüyordu. Soluk gözlü bir Nazi subayı olan Gerhard Lenz, Max Hartmann'ın hemen yanında duruyordu. Merchant etti, ceketinin cebinden 8 kat büyüten bir büyüteç çıkardı. Arşiv araştırmalarında devamlı olarak büyütece başvurmak zorundaydı ve resmi inceledi. Sonra emülsiyonun üstüne iliştirilmiş olduğu sarı kartı gözden geçirdi. Birkaç dakika sonra başını salladı. Gerçeğe benziyor ama buna rağmen olamaz bu. Merchant etti, sakin bir öfkeyle konuşuyordu. Öyle ki ben adamın daha çok kendi kendini ikna etmeye çalıştığından şüphelendi. Gözlerinin önündeki gerçeği inkar eden tarihçinin yüzü kül rengini almıştı. Söyleyin dedi. Şimdi babacan tavırlarından hiçbir iz kalmamıştı. Bunu nerede buldunuz? İnsan önlemler alır. Gaston Rossignol hayattaydı. Bu kadar önemli bir kişinin ölümünün dikkati çekmemesi olanaksızdı. Öyleyken Merchandetti ile ben bir saat süren bir araştırmadan elleri boş çıktılar. Merchandetti, sonuç alamadığımıza üzgünüm dedi ama ben ne de olsa sadece bir tarihçiyim, özel dedektif değil. Ayrıca finansal hilelere yakınlığınız dolayısıyla bu gibi işlerin sizin uzmanlık alanınızda olacağını düşünüyorum. Profesör haklıydı. Bunu benim de düşünmesi gerekirdi. Merchandetti'nin ima ettiği finansal hilelerin yaygın adı aktiflerin korunmasıydı ve bu benim yabancısı olmadığı bir konuydu. Oturup düşünmek sırası şimdi ondaydı. Ünlü kişiler ortadan kaybolmazlar. Arkasında korunacakları yasal yapılar yaratırlardı. İnsanın yaşadığı yeri kendisini izleyebileceklerden saklaması, onu alacaklılardan veya devletin vergi mekanizmasından saklamasından pek o kadar farklı değildi. Rossignol, mal varlıkları üzerinde kontrolünü sürdürürken onlardan yoksun edilmiş görünmeye dikkat ediyor olmalıydı. Malı mülkü olmayan bir adamın izlenmesi kolay olmayacaktı. Ben Hartman sermaye yönetiminin özellikle cimri bir müşterisini anımsıyordu. Aktiflerinin korunması bu adamda saplantı halindeydi. Ben adama feci bir antipati duyuyor ama bu müşterinin mal varlığıyla uğraşarak geçirdiği zamanı acımakla beraber aktiflerin korunmasının kaçamakları hakkında öğrendiklerinin şimdi işine yarayacağını düşünüyordu. Carl Merchandet diye Gaston Rossignol'un yörede akrabaları olmalı dedi. Güvenilir olduğu kadar uysal birini düşünüyorum. Dediklerini yapacak kadar ona yakın ama ondan kesinlikle daha genç olan biri. Ben bu gibi ilişkilerde yararlanacak kişinin önce ölmesinin istenmeyen güçlülükler çıkaracağını biliyordu. Herhangi bir düzenin gizliliği de düzenin ortağının ağzının sıkılığına bağlıydı. Profesör, anladığım kadarıyla Yves Allen'den söz ediyorsunuz dedi. Öyle mi? Aynen onu betimlediniz. Yves Alain Tail bankacının yeğenidir. Ailesinin ünü sayesinde kentin ileri gelenlerinden biridir ama entelektüel sıradanlığı yüzünden önemli bir bankacı olamamıştır. Hakkındaki genel yargı zayıf fakat iyi niyetli oluşudur. Zürih Sanat Konseyi'nin veya bunun gibi bir kurumun başkanıydı. Özel bankaların birinde bir arpalığı var. Bir tür müdür yardımcılığı falan. Öğrenmesi güç değil. Peki ya Tail'in kantonda esas meskeni dışındaki bir mülk tapusu olup olmadığını öğrenmek istersem? Tapu transferlerine ilişkin vergi kayıtları yok mudur? Rathaus'ta, Limmat'ın biraz ötesindedir. Belediye kayıtları bulunur fakat son 5 yılın içinde yapılmış yeni bir tapu transferi söz konusuysa bir online araştırma yapabilirsiniz. Aradığınız vergi kayıtları için de aynı şey geçerli. Sözüm ona kamu malıdırlar ama oldukça sıkı korunuyorlar. Bu da İsviçrelinin iki tutkusundan, çikolata ve gizlilik tutkularından biri. Ben de o belgelere ulaşmamı sağlayacak bir kullanıcı kimliği ve parola var. Bir süre önce belediye meclisi üyeleri Zürih'in İsviçre Konfederasyonu'na katılışının 650. yıl dönümünü kutlamak için beni bir broşür hazırlamakla görevlendirmişlerdi. Her zamanki araştırmalarından daha yerel bir uğraştı ama adamlar franklarıyla bayağı eli açık davrandılar. Bir saat sonra benim elinde bir adres vardı. Rosignol'un eskiden yaşadığı malikaneden çok daha mütevazı bir köşk. 2 saat sonra şaşılacak karmaşalıkta vergi kayıtlarını karıştırmasının arkasından köşkün Gaston Rosignol'a ait olduğuna inanmıştı. Tapu gerçi Tail'in adınaydı ama adamın esas evi değildi. Bir yazlık olabilir miydi? Kimse Zürih'te bir yazlık edinmezdi. Bir metresle buluşmak için alınmış bir konut olması mümkün müydü? Ama öyle bir amaçla kullanılamayacak kadar görkemliydi. Yönetimi paylaşma ayrıcalığı olan emlak yatırım tröstüne gelince Tail mülk üzerinde tek yanlı kontrol sahibi değildi. Yani tröstün izni olmadan tapuyu satamaz ya da devredemezdi. Tröstün merkezi neredeydi? Anglo-Normand adalarından Jersey'de. Ben gülümsedi. Aferin. Bir vergi cenneti. Ama gerçekten kötü bir ünü olanlardan değil. Nauru kadar adı kötüye çıkmamıştı. Buna karşın bankacılık sistemine sızılması çok daha güçtü. Ben kaydettiği adrese bir kere daha baktı. Kısa bir araba yolculuğunun onu Sigma'nın kurucularından birine götürecek olması inanılır gibi değildi. Peter Sigma'dan saklanmaya çalışmıştı ama sonuçta yok edilmekten kurtulamamıştı. Ben derin bir soluk aldı. Öfkeden köpürdüğünü hissediyordu. Planlarda bir değişiklik oldu diye düşündü. Varsın Sigma, şimdi benden saklanmaya çalışsın. 20. bölüm. Ben Gaston Rosignol'un evini Zürih'in Hottingen adlı yöresinde buldum. Kente tepeden bakan dik yokuşlu bir yerdi. Buradaki evler geniş arazilerin üstünde bina edilmişler ve ağaçlarla gözden gizlenmişlerdi. Çok özel, çok saklı bir yerdi. Rosignol'un evi Hauserstrasse'de ünlü Dolder Grand Hotel'in yakınındaydı. Zürih otellerinin bu hanımefendisi genelde Avrupa otellerinin en iyisi sayılıyordu. Geniş ve alçak olan ev, yüzyılın başlarında kahverengimsi taştan inşa edilmişti. Ben buranın pek o kadar güvenli bir eve benzemediğini düşündüm ama onu bu kadar etkili yapan belki de buydu. Rosignol Zürih'te doğmuş fakat meslek hayatının büyük bir kısmını Bern'de geçirmişti. Hiç kuşkusuz güçlü ve etkili Zürihliler arasında dostları vardı ama rastgele tanıdıklarının bulunacağı bir yer değildi burası. Ayrıca Hauserstrasse'de oturanlar dışa kapalı bir hayat sürüyorlardı. Burası komşuluk ilişkilerinin sıkı fıkı olduğu bir semt değildi. Bahçesiyle uğraşan ihtiyar bir adam burada dikkati çekmezdi. Hauserstrasse rahat ama sönük bir hayat sürülen bir yerdi. Ben Range Rover'ı bloğun alt başında eğilimli bir yere park etti ve aşağı kaymasını önlemek için el frenini çekti. Eldiven gözünü açtı ve içinden Lysol'un tabancasını çıkardı. Şarjörde 4 mermi kalmıştı. Korunmak için bu silahı kullanmak istediği takdirde cephane satın alması gerekecekti. Emniyetin kapalı olduğuna emin olduktan sonra tabancayı ceketinin cebine kaydırdı. Kapının zilini çaldı. Yanıt veren olmayınca 1-2 dakika sonra zili tekrar çaldı. Hala bir yanıt yoktu. Kapının tokmağını çevirmeyi denedi ama kapı kilitliydi. Evin yan tarafına düşen açık garajda son model bir Mercedes'in park edilmiş olduğunu gördü. Rosignol'un mu yoksa başkasının mı olduğunu bilemezdi. Tam gitmeye hazırlandığı sırada bütün kapıları denemeye karar verdi ve evin etrafını döndü. Çimenler yeni biçilmişti, çiçek tarlaları da bakımlıydı. Birisinin mülke iyi baktığı muhakkaktı. Evin arkası önünden daha görkemliydi. Çiçek tarlaları ile çevrili kocaman bir bahçe sabah güneşinin altında yüzüyordu. Evin arkasındaki geniş verandanın ortasında bahçe koltukları grubun yakınına kubbeli bir kameriye oturtulmuştu. Ben arka kapıya yaklaştı, bir cam dış kapıyı açtı, sonra içeride kapın tokmağını denedi, tokmak çevrildi. Genç adam kalbi çarparak kapıyı açtı. Bir alarmın her an ötmeye başlamasını bekliyordu, fakat bir şey duymadı. Rossignol burada mıydı acaba? Ya da bir başkası, bir hizmetkar ya da aileden biri yok muydu? Ben yeri fayans karolarla kaplı, karanlık bir antreye girdi. Kancalarda birkaç palto ve sapsarı süslü bir dizi tahta baston asılıydı. Antre yaşayan genç adam çalışma odasına benzeyen bir yere girdi. Burası geniş bir masa ve birkaç kitaplığı bulunan küçük bir odaydı. Bir zamanlar İsviçre bankacılık sisteminin temel taşlarından biri olan Gaston Rossignol'un oldukça mütevazı zevkleri olan bir adam olduğu anlaşılıyordu. Masanın üstünde yeşil bir sümen, bunun yanında da siyah renkli şık bir Panasonic telefon duruyordu. Bu telefona bütün modern aygıtlar monte edilmişti. Konferans, telefon edenin kimliği, intercom, dijital yanıtlama makinesi vesaire. Ben bakarken telefon çalmaya başladı. Cihaz maksimum volüme ayarlı olduğundan kulaklarını sarsan bir düdük sesiydi. Ben dona kalmıştı. Rossignol'un her an içeri girmesini bekliyor, orada bulunuşunu nasıl açıklayacağını merak ediyordu. Telefon 3 kere, 4 kere çaldı, sonra sustu. Ben bekliyordu. Kimse telefonu açmamıştı. Evde kimsenin olmadığı anlamına mı geliyordu bu? Telefon edenin kimlik ekranına bakınca numaranın uzun bir sayılar dizisi olduğunu gördü. Rossignol'u belli ki yurt dışından arıyorlardı. Ben evin içerilerine geçmeye karar verdi. Bir koridorda yürürken hafif bir müzik sesi duyuldu. Bach'a benziyordu ama ses nereden geliyordu? Evde gerçekten biri var mıydı? Hol'ün diğer ucundaki bir odadan dışarı ışık yansıdığını gördü. O yana yaklaşınca müzik sesi kuvvetlendi.